billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 25. söz, 3. şua. Kur'an-ı Muzül Beyan'ın ihbarat-ı gaybiyesi ve her asırda şebabiyetini muhafaza etmesi ve her tabaka insana muvafık gelmesiyle hasıl olan i'cazdır. Şu şuanın 3 cilvesi var. 1. cilve ihbarat-ı gaybiyesidir. Şu cilvenin 3 şavkı var. 1. şavk maziye ait ihbarat-ı gaybiyesidir. Evet, Kur'an-ı Hakim bil ittifak ümmi ve emin bir zatın lisanıyla zaman-ı Adem'den ta asr-ı saadete kadar enbiyaların mühim halatını ve ehemmiyetli vukuatını öyle bir tarzda zikrediyor ki Tevrat ve İncil gibi kitapların tasdiki altında gayet kuvvet ve ciddiyetle ihbar ediyor. Kütüb-ü Salife'nin ittifak ettikleri noktalarda muvafakat etmiştir. İhtilaf ettikleri bahislerde musahihane hakikat vakayı fasl ediyor. Demek Kur'an'ın nazar-ı gaybînisi o kütüb-ü salifenin umumunun fevkinde ahval-ı maziyi görüyor ki ittifaki meselelerde musaddikane onları tezkiye ediyor. İhtilafi meselelerde musahihane onlara faysal oluyor. Halbuki Kur'an'ın vukuat ve ahval-ı maziye dair ihbaratı akli bir iş değil ki akıl ile ihbar edilsin. Belki semaa mütevakkıf nakildir. Nakil ise kıraat ve kitabet ehline mahsustur. Dost ve düşmanın ittifakı ile kıraatsız, kitabetsiz, emanet ve maruf ümmi lakabıyla mevsuf bir zata nuzul ediyor. Hem o ahval-ı maziyi öyle bir surette ihbar eder ki bütün o ahvali görür gibi bahseder. Maksadına mukaddeme yapar. Demek Kur'an'daki fezlekeler, hulasalar gösteriyor ki bu hulasa ve fezlekeyi gösteren bütün maziyi bütün ahvali ile görüyor. Zira bir zatın bir fende veya bir sanatta mütehassıs olduğu hulasalı bir sözle, fezlekeli bir sanatçıkla o şahısların maharet ve melekelerini gösterdiği gibi Kur'an'da zikrolunan vukuatın hulasaları ve ruhları gösteriyor ki onları söyleyen bütün vukuatı ihata etmiş, görüyor. Tabiri caizse mahareti fevkalade ile ihbar ediyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'in gaybtan haber vermesiyle ilgili konuyu bugün okuyacağız. Bu da Kur'an'ın mucize yönlerinden birisidir. Gaybtan haber vermesi. Tabii gaybtan haber vermesi, geçmişten haber vermesi, gelecekten haber vermesi, hakayık-ı ilahiyeden haber vermesi, hakayık-ı kevniyeden haber vermesi, ahiret alemlerinden haber vermesi hep gaybtan haber vermesine girer. Gayb denince sadece bu kainat içerisinde geçmiş zamanı ya da kıyamete kadar gelecek zamanı değil, aynı zamanda Allah'a ait bilgiler de gayba aittir. Onları bize bildirmesi de Kur'an'ın gaybtan haber vermesidir. Ve kıyametin kopmasından sonraki zamanla ilgili olacak işlerden haber vermesi de gaybla ilgili bilgilere girer. Kabir hayatıyla ilgili bilgiler gayba girer. Ruhla ilgili özellikler gayba girer. Çünkü onlar bizim birçok bilemediğimiz bilgileri içeriyor. Dolayısıyla gaybtan haber vermesi Kur'an'ın mucize yönlerinden birisidir. Onlardan bir tanesi maziye ait ihbarat-ı gaybiyesidir. Bunun sadece insanlık tarihi itibariyle geçmişi olarak alıyor. Ama biz bunu kainatın yaratılması gayba ait bir olaydır. Nasıl yaratıldı? İlk önce neyi yarattı Cenab-ı Hak? Kainat nasıl bu hale geldi? Bununla ilgili Kur'an'ın verdiği bütün bilgiler gayba ait bilgilerdir. Ama burada maziye ait ihbarat-ı gaybiyesidir. Evet, Kur'an-ı Hakim bir ittifak ümmi ve emin bir zatın lisanıyla zaman-ı Adem'den ta asr-ı saadete kadar ilk insan, ilk peygamber nasıl yaratıldı? Nerede yaratıldı? Cennetten dünyaya nasıl gönderildi? Nasıl bir imtihana tabi tutuldu? Eşi, anamız ondan nasıl yaratıldı? Gibi ta o günden ondan sonra gelen çocuklarının başlarına gelenler, işte oğulları, kızları, ondan sonra onun torunlarından gelenler, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelip geçen bütün peygamberlerin ve ümmetlerinin olaylarını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an vasıtasıyla bize haber veriyor. Allah Kur'an ile bütün o bilgilerden bizi haberdar ediyor. Yalnız burada ince bir sır daha dikkatimizi çekiyor. O da şu: ümmi ve emin bir zat. Yani okuma yazması olmayan bir zattan. Ama güvenilir bir zat. Okuma yazması yok ama emin. Böyle bir zatın lisanıyla zaman Adem'den ta asr-ı saadete kadar enbiyaların mühim halatını, yani bir tarih kitabı olarak değil, insanlığa ders olacak, ibret alınacak yönlerini, mühim olaylarını, yoksa bir tarih, işte filan tarihte şu oldu, filan tarihte bu oldu şeklinde değil de, mühim olayları Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. Ve ehemmiyetli vukuatını öyle bir tarzda zikrediyor ki, Tevrat ve İncil gibi kitapların tasdiki altında gayet kuvvet ve ciddiyetle ihbar ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in verdiği haberler, Kur'an-ı Kerim indiği zaman insanların elinde olan Tevrat ve İncil'de de aynı bilgilere rastlanıyor. Demek ki Kur'an'ın verdiği bilgilerin doğru olmasının bir delili, o gün insanların elinde bulunan Tevrat ve İncil'deki bilgilerle uyuşması. Ve uyuşmayan yönleri var mı? Var. Onu da şimdi izah edecek. Demek ki Tevrat ve İncil her ne kadar insanların eliyle bozulmuş ise de, Kur'an-ı Kerim indiği zamanda o güne kadar bozularak gelmiş ise de, yine de vahyin kırıntılarından tabiri caizse bazı bilgiler vardı. Onun için İslam alimleri her ne kadar İncil ve Tevrat değiştirilmiş ise de, bunda Kur'an'da ayetler var onları değiştirildiğine dair ise de, yine de içerisinde vahyin kırıntılarından kalmıştır. Ve hatta sırf Peygamberimizin, ahir zaman peygamberinin geleceğine ve o özellikleri taşıyan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olduğuna delil olsun diye Hüseyin-i Cisri Risale-i Hamidiyesinde 114 tane bilgiyi ondan çıkarmış. Yani Tevrat ve İncil'den ahir zaman peygamberinin özelliklerini, o bozulmasına rağmen yine de oradan o bilgileri çıkarabilmiş. Demek ki Kur'an-ı Kerim Hazreti Adem'den peygamberimize kadar olan olayları anlatarak Tevrat ve İncil'le uyum sağlaması suretiyle onun doğruluğunu, eğer uyum sağlamıyor, zıt mana veriyorsa yanlıştır. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Eğer diyor ehli kitabın verdiği bilgiler, yani Yahudilerin ve Hristiyanların verdiği bilgiler İslam'a uygunsa tasdik ediniz. Uygun değilse reddediniz. Eğer diyor çakışma söz konusu değil, İslam'da da öyle bir bilgi yoksa sessiz kalınız. Yani ölçümüz bu yani. Peki burada Tevrat ve İncil'le uyum sağlamasının önemi ne? Ha, demek ki Tevrat ve İncil'le uyum sağlaması, okuma yazması olmayan bir zatın o kitaplarda geçen bilgileri doğru olarak bize aktarması gösteriyor ki o zatın bilgisi dahilinde değildir. Yani kendi yazması ve okumasıyla değildir. Öyleyse vahiy olduğunun delilidir. Peki uygun Kur'an-ı Kerim'de olup da diğer peygamberlerin İncil ve Tevrat'takilerle uyum sağlamazsa o ne olacak? Şimdi onu söyleyecek. Tevrat ve İncil gibi kitapların tasdiki altında gayet kuvvet ve ciddiyetle ihbar ediyor. Yani tarihi bir vaka olsun da, Tevrat ve İncil'de doğru olarak kalsın da, Kur'an-ı Kerim ona zıt olsun. Mümkün değil. Eğer Tevrat ve İncil'de doğru olarak kalmışsa Kur'an'daki bilgiler onu doğruluyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim burada musaddık oluyor. Yani doğruluyor tabiri caizse. Tasdik ediyor Tevrat ve İncil'deki bilgiler doğruysa eğer. Kütüb-ü Salife'nin ittifak ettikleri noktalarda muvafakat etmiştir. Evet. Yani daha önceki peygamberlere gönderilen şeylerle Kur'an'daki bilgiler uyum sağlıyorsa Kur'an onları tasdik ediyor. Aynı özellikleri taşıyor. Çok enteresan. Burada çok ince bir şey. Hazreti Adem'den peygamberimize kadar gelen bütün peygamberlere verilenler, bütün ümmetlere gönderilenler Kur'an-ı Kerim'le muvafık oluyor. Kur'an-ı Kerim onların tamamını, doğrularını içinde barındırıyor. Peki o kitaplarla olup da yanlış olanları ne yapıyor? Onları da tashih ediyor. Yani düzeltiyor. Yanlışları düzeltiyor. Şimdi Hazreti Adem'den peygamberimize kadar gelen bütün vahiy mahsulatının doğru olanlarını, yani vahiden kalıp da doğru olarak kalanlarını Kur'an tasdik ediyorsa, yanlış olarak o doğruları bozmuşlar, yanlış yapmışlarsa, onlar da düzeltiyorsa, demek ki bütün tarihi gören ve bilen birisinin kelamı olabilir Kur'an. Yoksa bir beşerin kelamı olamaz. Evet. Dolayısıyla bütün insanlık tarihini bilen, gören, onlara da aynı o doğruları gönderen, onların yaptıkları yanlışları da düzeltecek bir kudretin kelamı olabilir. Bir alimin kelamı olabilir, bir kadirin kelamı olabilir. Ancak Allah'ın kelamı olur. Buradaki esas delil o. Bunu tek tek tabi saymak yerine, demek Kur'an'ın evet ihtilaf ettikleri bahislerde, yani o Tevrat ve İncil gibi geçmiş kitaplarda farklı farklı anlatılan konularda ise musahihane hakikat-ı vakayı feshediyor. Evet, faslediyor. Kur'an-ı Kerim'in bir ismi de fasıl. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ Kur'an-ı Kerim'in fasıl olduğuyla ilgili bir ayet-i kerime vardı da. Fasıl. Kur'an'ın bir ismidir. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ diye devam ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim fasıldır. Ne demek fasıl? Daha önceki peygamberlere gönderilen bilgilerden eğer değiştirilenler, eksiltilenler ya da onlara yanlış bilgiler katılanlar varsa onları tashih ediyor. Doğru olarak onları düzeltiyor. Onun için İslam sadece insanlığa yeni mesajlar getirmiş değil. Aynı zamanda o güne kadar insanlığa gönderilen mesajlardan bozuk olanları düzeltiyor, bozulanları düzeltiyor, doğru olanları tasdik ediyor. Eğer onlara gönderilmeyen yeni bir mesaj varsa onları da gönderiyor. Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği de budur. Evet. Fasıl. Kur'an'ın bir, onun için burada fasl ediyor diye Kur'an'ın bir vasfını anlatıyor. Demek Kur'an'ın nazar-ı gayb binisi o kütüb-ü salifenin umumunun fevkinde ahval-i maziyi görüyor ki ittifaki meselelerde musaddikane onları tezkiye ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim bütün geçmişi, bütün kaybı bilen gözüyle, burada Kur'an-ı Kerim'den kasıt Allah'ın kelamı. Allah bütün geçmişi bilen alim sıfatıyla onları aynen olduğu gibi Kur'an'da bize bildiriyor. Dolayısıyla Kur'an'ın bir beşer kelamı olması mümkün değildir. Hele hele okuma yazması olmayan bir zatın bir başka yerden öğrenerek, yazarak öğrenmesi söz konusu olamaz. Bir iki, öyleyse Kur'an-ı Kerim'i benzerini getirmek bir cihetten bütün geçmiş insanlık tarihini bizzat görmek, bilmek ve onları anlamakla mümkün olacak. O da ancak Allah'ın işidir. Allah kelam olmasının bir özelliği de bu. Mucize olmasının da. Bu sadece geçmişte insanlık tarihiyle ilgili bilgiler. Mesela diyor ki Kur'an-ı Kerim semavat ve arz bitişikti, biz onu ayırdık diyor. Şimdi bu bilgiyi bize verecek olan kim olabilir? Ancak kainat yaratan zat olabilir. kainat yaratacak. Dünya ile semayı birbirine bitişik olacak. Sonra ayıracak. Bu bilgiyi bize verecek olan ancak Allah'tır. Bir beşerin bu bilgiyi vermesi mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'in mucize yönlerinden bir açıdan yani. Biri de bu. Evet. İhtilafi meselelerde musahihane onlara faysal oluyor. Halbuki Kur'an'ın vukuat ve ahval-ı maziye ait ihbaratı akli bir iş değildir. Yani geçmişteki olayları insan aklıyla anlayacağı bir iş değildir. Evet. Akılla anlaşacak bir iş değildir ki akıl ile ihbar edilsin. Yani haşa. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çok akıllı bir zattı. Evet. Öyleyse bu aklıyla geçmişi anladı da sonra o aklıyla bu bilgileri bize aktardı diyemezsiniz. Çünkü geçmişteki olaylar akılla bilinecek bir olay değil. Bir hadise değil. Ya nasıl olur? Belki semaa mütevakkıf nakildir. Yani Allah'ın bildirmesine bağlı ancak nakille. Birisinin bize bildirmesiyle anlaşılacak bilgilerdir. Yoksa akılla anlaşılacak bilgiler değildir. Nakil ise kıraat ve kitabet ehline mahsustur. Faraza geçmiş peygamberlerin bilgilerinden aktaran birisi olsa, hani nakille ya, geçmiş peygamberlerin bilgilerinden aktaracak birisi olsa, o da okuma ve yazma özelliğine sahip birisi olması gerekiyor. Yani meseleyi tahlil ediyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de peygamberimizin ümmi olduğu bildirilir. Yani okuma, yazma bilmez. Halbuki çok zeki, çok akıllı, insanların en akıllısı, en zekisi olmasına rağmen okuma, yazmayı bilmemesi, bilememesi mucizedir. Evet. Cenab-ı Hak onu böyle bir özelliğe sahip kılmamakla mucize yapıyor. Yoksa çok zeki bir insan sadece görerek öğrenir değil mi? Birisini öğretmesine gerek yok. Peygamberimizin okuma yazma bilmemesi Allah'ın iradesiyledir ve bilememesidir. Allah ona bu özelliği vermemiş. Okuma yazma özelliğini. Üstadımız diyor ki geçmiş bilgilerin aktarılması, öğrenilmesi kitabet ehline mahsustur. Yani okuma yazma özelliğine sahip olan insanlara mahsustur. Evet. Halbuki diyor dost ve düşmanın ittifakıyla kıraatsız, kitabetsiz, yani okuma özelliği olmayan, yazma özelliği olmayan ama emanetle maruf, hayatında yalana tenezzül etmemiş, düşmanlarının bile kendi kıymetli mallarını kendisine emanet ettiği bir zat. Çocukluğuna itibaren Muhammedül Emin vasfını bizzat düşmanlarının verdiği bir zat. Bu vasfı. Onlara o vermiş. Onlar vermişler. Hani diyor ya, fazilet odur ki düşmanların dahi tasdika mecbur kalsın. Mecbur kalmışlar. Ebu Süfyan anlatıyor. Bir seyahatte, olayı uzun anlatmayacağım. Peygamberimizin mektup yazdığı krallardan birisi Mekke taraflarından gelmiş bir bakın bakalım kafile var mı diye. İşte Ebu Süfyan'ın bulunduğu bir kafileye rastlıyorlar. Kralın huzuruna çıkarıyorlar. Ebu Süfyan Müslüman olduktan sonra anlatıyor. Diyor ki ben diyor arzu ettim ki bir yalan sıkıştırayım araya. Yani tabiri caizse Muhammed'i gözden düşürecek bir cümle sıkıştırayım araya. Bulamadım diyor. Sordu hiç ömründe yalan söylediğini duydunuz mu? Çünkü diyor ben bir şey söylesem yanındakiler beni yalanlayacaklar. Diyor duymadım. Duymadık. Allah Allah. Öyle bir zat. Şimdi okuması yok, yazması yok ama emin ve güvenilir bir zat. Onun için kitabetsiz, kıraatsız ama evet. Emanetle maruf, ümmi lakabıyla mavsuf bir zata nuzul ediyor. Yani ona geliyor bu ayetler, ona indiriliyor. Hem o ahval-i maziyeyi öyle bir surette ihbar eder ki bütün ahvali görür gibi bahseder. Mesela semavat ve arzın yaratılmasından bahsederken hemen birden insanların simalarının ve seslerinin renklerinin değişikliğine intikal eder. Hazreti Adem babamızın yaratılmasından şeytanın yaratılmasına intikal eder. Adem'i topraktan, mesela cinleri ateşten yarattık diye. Demek ki bütün geçmişi bir anda gören, bilen bir zatın ifadesi olduğu anlaşılıyor. Bu ise beşer işi değildir.
Yani öğrenmekle nakledilemez böyle.
Nakle, hele nakledilmek olmak, nakil olacak şart. Evet. Bu nakil de ancak geçmişi ihata eden, gören ve bilen birisinin işi olmalıdır. Öyleyse bu akıl işi değildir. Şu halde Muhammed Arabi Aleyhisselatü Vesselam akıllı bir zat idi, aklıyla bunları bize aktardı deme haklarına sahip değiller. Böyle bir iftirada bulunamazlar. Peki nakille? Nakille zaten kitabeti yoktu, kıraatı yoktu, bir. İkincisi, verdiği bilgiler daha önceki peygamberlere gönderen kitaplarda olmayan şeyleri de içeriyor. Ondaki doğruları tasdik ediyor, yanlışları düzeltiyor. Onlarda olmayan hakayık-ı ilahiye ve kevniyi de Kur'an-ı Kerim'de bize bildiriyor. Demek ki bu beşer işi değildir. Mucizedir. Allah'ın kelamıdır. Cümleye bakın. Hem ahval-i maziyeyi öyle bir surette ihbar eder ki, yani geçmişte olan hadiseleri öyle bir surette bize aktarıyor ki, bütün o ahvali görür gibi bahseder. Görür gibi. Bu ancak bütün kainatı geçmişiyle, haliyle ve geleceğiyle bilen, yaratan sonsuz bir ilim ve kudret sahibi iş olabilir. Bırakın bir beşerin işi olmasını, bütün beşer bir araya gelse yine onun işi olamaz. Onun için Kur'an-ı Kerim meydan okuyor. Eğer siz bu kitabın, bu Kur'an'ın, size gelen ayetlerin bir beşer kelamı olduğu konusunda iddialıysanız, haydi bütün insan toplansın, siz de yapın diyerek bırakın bir insanın iş olmasının bütün insanlığın bile işini olamayacağını meydan okuyarak ifade ediyor. Çünkü uzun bir hadisenin ukde-i hayatiyesini ve ruhunu alır, maksadına mukaddeme yapar. Demek Kur'an'daki fezlekeler, hulasalar gösteriyor ki bu hulasa ve fezlekeyi gösteren bütün maziyi, bütün ahvali ile görüyor. Zira bir zatın bir fende veya bir sanatta mütehassıs olduğu hulasalı bir sözle, fezlekeli bir sanatçıkla o şahısların maharet ve melekelerini gösterdiği gibi Kur'an'da zikrolunan vukuatın hulasaları ve ruhları gösteriyor ki onları söyleyen bütün vukuatı ihat etmiş, görüyor. Tabiri caiz ise bir mahareti fevkalade ile ihbar ediyor. Burada anlatılan konular bu 25. sözün ileriki izahlarında detaylı olarak açıklanacak, fezlekeler detaylı olarak anlatılacak. Ona girmeyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in gaybtan haber vermesinin birinci yönü Peygamber Efendimiz'den geçmişe doğru bütün insanlık, burada insanlık olarak anlatıldı. Ama cinlerle ilgili olaylar da geçmişe ait olaylardır. Kainatın Nur Muhammed'ini yaratılmasından Hazreti Adem Aleyhisselam yaratılmasına kadar geçen zaman da geçmişe ait olaylardır. Kainattaki geçmiş olaylar da geçmiş ait olaylardır. Ve onlardan da Kur'an-ı Kerim bize bahsediyor. Bu da Kur'an-ı Kerim'in geçmişten haber vermesinin mucizelerindendir. Ve beşer kelam olamaz. İkinci yönü ise Kur'an-ı Kerim'in gaybtan haber vermesi. O da istikbale ait ihbarat-ı gaybiyesidir. Yani gelecekten haber vermesidir Kur'an-ı Kerim'in. Hani insanın aklına gelir ki geçmişten haber vermek neyse, yine insan vesvese, şeytan vesvese şüphe uyandırabilir. Elhamdülillah okuduk ki şeytanın vesvese verecek bir tarafı yok. Hamdolsun. Öyle şeytanın ve şeytan gibi insanların vereceği vesveselere bir Müslümanın kanması bir tarafa, hatta öyle vesveseli insanları ikna edecek bir ilme sahip, hamdolsun. Fakat geleceğe ait haber vermesinin hiç vesvese verecek bir tarafı da yok. Gelecekten haber veriyor Kur'an-ı Kerim. İstikbale ait ihbarat-ı gaybiyesidir. Şu kısım, ihbaratın çok envağı var. Birinci kısım hususidir. Bir kısım ehli keşif ve velayete mahsustur. Yani Kur'an-ı Kerim'den her evliya, her asfiya, her alim hususi olarak çok bilgiler anlamışlar gelecekle ilgili. Onların birçoğunu da kendilerinde saklamışlar. Çoğunu da söylememişler. Fakat o mesela burada örnek veriyor. Mesela Muhyiddin Arabi Elif Lam Mim Gulbetir Rum suresinde, bu aşağıdaki ayetlerde varsa orada konuşalım. Elif Lam Mim Gulbetir Rum. Evet. Varsa da yoksa da neyse burada ifade edelim. Biliyorsunuz Mekke döneminde inen ayetlerdendir bu. Bizans ile İranlılar savaş yapmışlar ve İranlılar şu andaki Kadıköy tarafına kadar Bizans'ı yenerek gelmişler. Bizans ciddi bir mağlubiyet içerisine girmiş ve artık demişler tarihi vaka olarak yüzlerce yıldır Bizans ayağa kalkamaz, kendini doğrultamaz diye hüküm vermişler. Tabi Bizans ehli kitap, Hristiyan. İranlılar ise ehli kitap değil. Ateşe tapıyorlar. Dolayısıyla Mekke müşrikleri Bizanslıların yenilmesinden, yani Hristiyan da olsa dine inanan bir grubun yenilmesinden, Allah'a inanan bir grubun yenilmesinden memnun. Dolayısıyla İranlıların yenmesinden memnun olmuşlar. Müslümanlara da işte görüyor musunuz sizin gibi Allah'a inananlar bak nasıl yenildi falan gibi. İşte bu ayet nazil olmuş o zaman. Elif Lam Mim Gulbetir Rum. Herhalde aşağıda olacak. Burada çünkü bazı ayetleri almış. Evet. Burada. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِدْعِ سِن۪ينَ لِلّٰهِ Yani onlar diyor yenildiklerinden sonra bid'i sinin içerisinde üstün gelecekler. Kim? Yenilenler. Bu bid'i sinin kelimesini Hazreti Ebubekir Efendimiz Übey bin Halef diye müşriklerin ileri gelenlerinden birisiyle iddiaya girer. Ebubekir Efendimizin imanı o kadar kavi ki Kur'an-ı Kerim yakın bir zamanda Bizanslıların üstün geleceğini haber verdi. Ve hemen meydan okunuyor. Allah bize bildirdi ki yakın bir zamanda Bizans üstün gelecek İran'a. Onlar da diyorlar oho yüzlerce yıl belini doğrultamaz Bizans. O kadar imanı var müminlerin. İşte bugün Efendimiz gel bakalım seninle bir iddialaşalım. Kaç yıl? 3 yıl içerisinde diyor. Bedersinin kelimesi 3 ile 9 arasında bir rakamı içeriyor. Senelerden bir kısım demek. En azı 3, en fazlası 9. Peygamberimiz diyor ki ya Resulullah böyle bir şey diyor. İddiaya girdim diyor müşriklerle. Kaç yıl? 3. Peygamberimiz diyor ki sen diyor seneyi uzat, deveyi de artır diyor. Peygamberimiz bu tavsiye üzerine bugün Efendimiz seneyi 8 veya 9'a çıkarıyor, deveyi de 100 deveye çıkarıyor. Hakikaten 8 sene sonra Bizanslılar İranlılar yeniyor. Daha Peygamber Efendimizin hayatındayken olmuş bir olay. Düşünebiliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'in verdiği haberlere doğru anlamak şartıyla, bu çok önemli. Doğru anlamak şartıyla Allah bildirmiş gibi, anladığınız manaları doğru anlamak şartıyla Allah bildirmiş gibi inanabiliriz. Ya orada sene vermiyor Cenab-ı Hak. Sadece bazı seneler diyor. Tabi Peygamber Efendimiz de en büyük müfessir Peygamberimiz. Kur'an-ı Kerim en iyi anlayan, en iyi yaşayan ilk müfessir, en büyük müfessir odur. Onun için Peygamberimizin hadislerini ayırarak bir din anlayışına gitmek o dinsizliğe çalışmak demektir. Kur'an'ı dışlamak demektir Allah korusun. Peygambersiz bir din, peygambersiz bir Kur'an olamaz. Onsuz bir din tabiri caizse dinsizliğe hizmet etmek demektir Allah korusun. Evet. Hatta ayet-i kerimenin devamında sanırsam devamında olacak. Müminlerin de sevineceğiyle ilgili bir ifade var. Bunu da bazı alimler hesap etmişler. Bedir Savaşı'na tekabül ediyormuş. Bedir Savaşı'na. Yani Müminlerin sevinmesi aynı zamanda Bedir'de Müslümanların muzaffer. Bazıları Huneyn savaşı diyor ama Hudeybiye diyorlar. Fark etmez hangisi olursa olsun. Netice itibariyle Müslümanların aynı zamanda o zamanda bir muzaffer zafer edeceklerine işareti varmış. İşte Muhyiddin Arabi gibi zatlar bu ayetlerden bir değil yüzlerce geleceğe ait haberler çıkarmışlar. Anlamışlar. Ama bir kısmını söylemişler, bir kısmını söylememişler. Suresinde pek çok ihbarat-ı gaybiye bulmuştur. İmam Rabbani surelerin başındaki mukattaat-ı huruf ile çok muamelat-ı gaybiyenin işaretlerini ve ihbaratını görmüştür ve hakeza. Hani bu surelerin başında elif, la, mim, elif, la, mim, ra, ha, mim, kaf, nun gibi harfler var ya, onlar da diyor böyle manası olmayan şekli harfler değil. Onların da kendine göre manaları var. Onlar birer şifredir. O şifrenin anahtarı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elindedir. Ve o peygamberin hakiki varislerindedir. Hakiki veresesindedir. Evet. Dolayısıyla mesela elif, la, mim bir tanesini söyleyeyim. Elif Allah ismine işaret eder. Baş harfine elif, Allah. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin ilk ayeti. Lam, Cebrail aleyhisselamın son harfi Cebrail'e işaret eder. Mim, Muhammed aleyhisselatü vesselamın ilk harfidir. Muhammed aleyhisselam. Ne demek? Dikkat edin. Zalikel kitabu la raybe fih. Bu kitap asla şüphesi olmayan kitaptır. Bu şüphesiz bir kitaptır. İçinde şüphe olmayan bir kitap. Neden bahsediyor? Kur'an'dan bahsediyor. Öyleyse Allah daha Kur'an-ı Kerim'den bahsetmeden onunla ilgili bir hüküm bize bildiriyor. Bu kitap Allah'ın kelamıdır. Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla gönderilmiştir. Muhammed aleyhisselatü vesselama gönderilmiştir. Dolayısıyla elif, la, mim'in bir manası budur. Öyleyse böyle Allah'tan gelen bir kelam, Cebrail gibi güvenilir bir elçinin vasıtasıyla Muhammed'ül Emin gibi güvenilir bir elçiye gönderilen kitapta şüphe olur mu? Diyerek bunun gibi gelecekten ve geçmişten bu harflerin bile birçok manaların olduğu tarihte yazılmış. Ulema-i batın için Kur'an baştan başa ihbarat-ı gaybiye nevindendir. Biz ise umuma ait olacak bir kısmına işaret edeceğiz. Bunun da pek çok tabakatı var. Yalnız bir tabakadan bahsediyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim, Kur'an Hakim, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama der. Burada 10-15 tane ayeti almış. Gelecekle ilgili, gelecekte olacak olaylardan haber veren bazı ayetleri almış. Ben bunların hepsini okumak yerine burada geçen ayetlerden bir tanesini 7. lemada Üstad Hazretleri bazı icaz yönlerini mesela letedhunelnel mescid harame inşallah diye başlayan ayeti oraya almış. Ben oraya okuyacağım inşallah. Mesela vallahu yasımuke minen nas bir ayet. Allah haber veriyor. Allah seni koruyacak diye. Allah seni koruyacak. Seni ölümden koruyacak. Tabi hastalıktan, yaralanmadan değil. Seni ölümden, senin hayatın. Çünkü tarihte, İslam tarihinde şehit edilmiş peygamber var. Allah. Yani günümüzde bazı insanlar şehit olunca böyle çok üzülüyoruz değil mi? Ama Allah peygamberlerinin şehit edilmesine izin vermiş. Müsaade etmiş. Şehitlik nasıl bir mertebe ki? Nasıl bir fazilet ki? En sevdiği kullarına bile onu tattırmış değil mi? Onun için şehit olmak her ne kadar zalimlerin zulmüne razı değilsek de o zalimlerin zulmünden korunmak için maddi manevi tedbir almak zorundaysak da o zalimlerin herhangi bir zulüm nedeniyle şehitliğe eren şehitlerimize de tebrik etmek lazım. O şehitlerimizin sahiplerini de tebrik etmek lazım.
Efendimizin savaş sarmalarıyla hepsinde önde gidiyor. Tüm tehlikeler
evet.
Onun yanında. Onun ölmemesi de bir mucize değil.
İşte Allah-u Teala Peygamberimize Allah seni koruyacak insanlardan diye haber vermiş ve kendi eceliyle ölmüştür Peygamberimiz Aleyhisselam. O kadar zor şartlarda kaç kere suikast düzenlenmiş değil mi? Kılıncını alıp arkasına durup öldürmeye teşebbüs edenlerden, Yahudilerin bir binanın kenarına çağırıp anlaşma yapmak niyetiyle damından aşağıya taş atacaklarında Allah haber vermesiyle kurtulması gibi hayatı boyunca evinin önünde hiçbir nöbetçi tutmamış. Artık demiş nöbet beklemenize gerek yok. Allah beni koruyacak. Böyle bir zat. Allah bir haber veriyor. Gelecekten. Ne diyor? Allah seni koruyacak. Korumuş mu? Evet. Korumuş. Mucize. Evet. Burada daha başka örnekler var. Zamanımızın da durumunu dikkate alarak 7. lemadaki bazı bu okunan ilk 2. ayetteki örnekleri buradan okuyalım inşallah. Evet. Sure-i Fetih'in ahirinde, yani Fetih suresinin sonundaki ayetlerden 3 ayet. Bu 3 ayette çok vücuhu icaz vardır. Yani mucizeliğin çok yönleri vardır. Mucize yönlerinden çoğu vardır. Kur'an-ı Mucize beyanın 10 vücuhu icazı külliyesinden ihbar-ı bil gayb veci şu 3 ayette 7-8 vecihle görünüyor. Yani Kur'an-ı Kerim gaybtan haber vermesi Kur'an'ın 10 tane külli mucizelik yönlerinden biriymiş. Gaybtan haber vermesi. Birincisi لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا İlâhir. Yani diyor ki Allah Resulünün rüyasını doğruladı. Rüya görüyor Peygamber Efendimiz. Rüyasında gördüğü şeyi Allah tasdik ediyor. Senin diyor rüyanda gördüğün doğrudur çıkacak. Ne haber vermiş? Fethi Mekke'yi vukuundan evvel katiyetle haber veriyor. 2 sene sonra haber verdiği tarzda vuku bulmuştur. İkincisi فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا غَرِيبًا ifade ediyor ki sulhu Hudeybiye. Burada enteresan bir şey. Hudeybiye müsalahası yani antlaşması aslında görünüşte Müslümanların aleyhine kendan zahiri İslam aleyhinde görülmüş. Burası çok önemli. Hatta o kadar ki sahabeler ağızlarını bıçak açmıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sahabelerle beraber çıkmış yola Kabe'yi tavaf edecekler. Evet. Ama Kabe'ye girmeden müşrikler onların yolunu kesiyor ve Kabe'ye sokmuyorlar. Peygamber Efendimiz'le anlaşma teklif ediyorlar. Peygamberimiz de anlaşmayı kabul ediyor. Ama anlaşma şartları çok ağır. Müslümanlara çok zoruna gidiyor. Hatta Peygamber Efendimiz'in Muhammed ismi Resulullah Muhammed Resulullah yazmış Hazreti Ali Efendimiz katip
imza metnine
yani. İmza metnine anlaşma metnine Suheyl miydi? Suheyl değil mi? Evet. Peygamberimiz sormuş kim geliyor? Suheyl. İşimiz kolay olacak demek ki demiş. Suheyl kolaycık demek. Demek işimiz kolay olacak demiş. Suheyl demiş ki biz demiş zaten Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna inansak böyle bir anlaşma biz alamayız. Onun için demiş Resulullah ifadesini siliyorsunuz. Muhammed bin Abdullah yazıyorsunuz. Hazreti Ali demiş ben silmem. Peygamberimiz demiş göster. Peygamberimiz kendisiymiş. Göstermiş Hazreti Ali'yi kendisiymiş. Bu da peygamberin okuma yazma bilmemesine delil getiriliyor. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam müşriklerle anlaşma imzalıyor. Ve Müslümanların aleyhine birçok hüküm olmasına rağmen. Mesela bunlardan birisini söyleyeyim. Hadi neyse bu sene tavaf etmeyeceksiniz. Seneye tavaf edeceksiniz. Yanınızda yolcu kılıcından başka kılıç olmayacak, silah olmayacak. 3 günden fazla kalmayacaksınız. Ağır anlaşmalar. Ya Müslümanlardan birisi haşa kafir olsa teslim edilmeyecek. Ama kafirlerden birisi Müslüman olsa kafirlere teslim edilecek. Ağır şarta bak sen. Çok enteresan. Bu anlaşmadan anlaşma imzalanıyor. Tabi kurban kesilecek. Kurbanlıkları getirmişler. Kurban kesilecek. Peygamberimiz diyor ki kurbanlarınızı kesin. Peşimize de ses yok. Sanki ölü toprağı serpiş üzerlerine. Peygamberimiz çadırına girmiş. Ya bunlar benim sözümü dinlemiyorlar. Kurbanlarını kesmiyorlar. Demiş. Annemiz demiş ki ya Resulallah sen kendi kurbanını kes, kestir. Diğer sahabeler sana uyarlar demiş. Peygamberimizin hanımlarının tavsiyesine uyduğu yerlerden birisidir. Kim demiş hanımla istişare edilmez diye? Senin peygamberin istişare ediyor. Hem de çok önemli bir meselede. Ve peygamberimiz kurbanını kestiriyor. Hakikaten bütün sahabeler peygamberimizin bu haline göre de kurbanlarını kesiyor. Böyle bir olay Müslümanlar aleyhinde görülmüş. Hakikaten aleyhinde. Ama Allah haber veriyor. فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا غَرِيبًا Sen merak etme diyor. Çok önemli fetihler gelecek bundan sonra. Allah haber veriyor. Ha böyle bir olayda nereden bekleyeceksin fetihi? Bakın ne diyor. Sulh-ı Hudeybiye, Çendan zahiri İslam aleyhinde görülmüş. Ve Kureyşiler bir derece galip görülmüş olduğu halde değil mi? Büyük başarı Kureyşler için bu. Manen Sulh-ı Hudeybiye, manevi büyük bir fetih hükmünde olacak. Yani sen merak etme, şu yaptığımız anlaşma çok büyük fetihlere vesile olacak. Kendisi büyük bir fetih olacak, aynı zamanda sair futuhatın da anahtarı olacak diye ihbar ediyor. Fil hakika, Sulh-ı Hudeybiye ile Çendan maddi kılıç kılıfına muvakkaten konuldu. Evet, burası önemli işte. Müslümanların gayrimüslimlerle velev düşman halinde bile olsak sulh anlaşmaları her zaman Müslümanların lehine olur. Bunu unutmayalım. Niye? Çünkü diyor düşmanla cihad ederken maddi cihatta kılıçla cihad ediyorsun. Değil mi? Kılıçla dövüşüyorsun. Veya silahla. Her ne olursa olsun. Atomla, topla, bombayla fark etmez. Ama adamın canına, malına kastediyorsun. O da senin canına, malına kastediyor. Burada mücadele maddi. Halbuki Hudeybiye müsalahasında kılıçlar kınına girdi. Sulh, barış, 10 yıl savaş yapılmayacak diye anlaşma yapıldı. Fakat diyor, çok enteresan, gerçi diyor, kılıçlar kınına sokuldu. Fakat Kur'an hakimin barika asa elmas kılıncı çıktı. Maddi kılıçlar kafaları kesiyordu. Ama Kur'an-ı Kerim'in manevi barika asa elmas kılıncı neyi kesiyor? Kafaları değil. Kalpleri, akılları fethetti. Küfrü kesiyor. İsyanı kesiyor. Zinayı kesiyor. Fuhşu kesiyor. Adam öldürmeyi kesiyor. Çocukları diridi toprağa gömmeyi kesiyor. Bundan büyük fetih olur mu? Ya demek ki hatta Hudeybiye müsalahasının daha önceden Kur'an-ı Kerim'i dinlemeyen, Müslümanlarla yakın ilişki kurmayan o müşrikleri rahat rahat Mekke'ye Müslümanların gelmesi, Mekkelilere Medine'ye gelmesi, gidiş gelişler arttı. Akrabalar birbirine görüşmeye başladılar. Müslümanlar dinlemeye başladılar. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Okuyor. Diyor ki ey insanlar sizi bir anne babadan yaratan Allah'tır. Öyleyse aranızda büyüklük olmaz. Büyüklük ancak takva iledir. Bunu okuyor. Bunu dinleyen müşrik ne diyecek ki? Bundan daha güzel bir fetih olabilir. Dolayısıyla her ne kadar kafaları kesen kılınç kınına girdiyse de küfrü kesen kalpleri fetheden, akılları fetheden Kur'an'ın elmas kılıncı ortaya çıktı. Onun için diyor Kur'an-ı Kerim, bu sulh kendisi manevi bir fetih olduğu gibi bundan sonraki yapılacak büyük fetihlere de gerçekten öyle olmuş. Bakın, musalaha münasebetiyle yani barış ve anlaşma nedeniyle birbiriyle ihtilat ettiler. Müslümanlar, müşrikler hep karıştılar birbirlerine. Onun için Müslümanlarla gayrimüslimlerin konuşmalarından biz rahatsız olmayalım. Niye rahatsız olalım ki? Biz aydınlığız. Onlar karanlığız diyorlar. Gelin aydınlık korkarım karanlıkta. Bizim korkmamıza gerek yok. Sadece dinimizi iyi bilelim. halimizle gösterelim. Allah'ın izniyle biz niye korkalım, onlar korksunlar. Ya ben doğrusu anlamıyorum. Müslümanların gayrimüslimlerle konuşmasını, diyalog içerisinde bulunmasını, anlaşmaları imzalamalarını. Ben bunu garip karşılamalarını anlayamıyorum doğrusu. Bakın işte en büyük örnek Peygamberimiz Aleyhisselam. Hem de zahiren Müslüman aleyhineymiş gibi görülse bile. Değil mi? Elhamdülillah. Madem Peygamberimiz hayat örnek de bizim için. Evet. Mehasini İslamiyet. Ama burası önemli işte. Şurada tereddüt edebiliriz kardeşim. Evet, İslamiyet'ten problemimiz yok hamdolsun. İslam dört dörtlük. Nur. Nurdan zarar gelmez. Işık. Ama kendimizden korkuyoruz. Adımız Müslüman, zatımız Müslüman değil. Ha onu diyorsam ona bir şey demiyorum. Tamam. Mehasin İslamiyet. İslamiyet'in güzellikleri. Gösterebiliyor muyuz halimizde? İşte Müslümanlar İslamiyet'in güzelliklerini Envar-ı Kur'aniye, Kur'an'ın nurlarını inat ve taassub-ı kavmiye perdelerini yıkarak, yırtarak hükmünü icra ettiler. Mesela bir dahiye-i harp olan Halid bin Velid. Sen şimdi Halid bin Velid'i savaşla, ölümle, tehditle, kılıçla İslamiyet'e ısındır. Isınır mı? Mümkün değil, düşmanlık artar. İşte bir dahi harp olan, harp dahisi olan. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselam ertesi yıl Kabe'ye gidip Kabe'yi tavaf ediyorlar. Kabe'yi ziyaret ediyorlar. Haber gönderiyor Halid bin Velid'e. Halid bin Velid de o Müslümanları görmeyin diye dava çıkmış. Üç gün gelmiyor Mekke'ye. Çoğu müşrikler dava çıkmışlar, gitmişler. Biz bunların olduğu yerde durmayalım diye. Onlardan birisi Halid bin Velid. Rivayete göre Peygamberimiz Halid bin Velid'e haber göndermiş. Kardeşi varmış Halid bin Velid'in onunla. Demiş, ben Halid'in akıllı bir adam olduğuna inanıyorum. Böyle akıllı bir insanın hala İslamiyet'e girmemesini de şaşıyorum. Fakat ümitliyim onun İslam'a gireceğinden diye haber gönderiyor. Bu barış olur değil mi? Savaş anında ben senin Müslüman hocandan ümitliyim diyebilir misin? O seni öldürmeye bekliyor, sen onu öldürmeye bekliyor. Onun için sulh, barış her zaman hayırlıdır. Her zaman biz sulh tarafı olmaz ama sulha çözüm olmaz. Adam evini basar. O zaman mecbur kalırsın. Savaş. Biz kaçınılmaz olur. Onun da şartları vardır. Savaşın kaçınılmaz olmasında da İslam'ın hukukuna göre onlara uyarak savaşını yaparsın. Mesela çok enteresan. Hazreti Ali'nin bir olayı anlatılıyor değil mi? Risale-i Nur'da da var. Hazreti Ali diyor bir kafir yere atmış. Kılıcını çekmiş. Kesecek kafasını. Diyor Hazreti Ali'nin yüzüne tükürdü o kafir. Hazreti Ali de onu kesmekten vazgeçti. Adam şaşırdı. Niye kesmiyorsun beni? Dedi ki Ali, ben seni Allah için kesecektim. Fakat sen yüzüme tükürünce nefsim karıştı. Hiddet geldim. Onun için diyor vazgeçti. Evet. Ben diyor sana tükürdüm ki bu çabuk bitsin, rezilliğim çabuk bitsin diye. Çabuk kesesin diye tükürdüydüm. Bu kadar adam davasına sadık. Kafir de olsa. Ama diyor böyle madem bir dininiz var, o din haktır. Allah adamı öldürmek İslam'a getirmiyor ama affetmek Müslüman ediyor. Subhanallah. Allah. Müthiş. Sulh-ı Hudeybiye. Bu açıdan bakacağız işte. Yani Hudeybiye musalasına bu açıdan bakacağız. Onun için bir dahi harp olan Halid bin Velid ve bir dahi siyaset olan Amr ibn-ül As gibi mağlubiyeti kabul etmeyen zatlar sulh-ı Hudeybiye'nin cilvesini gösteren Seyf-i Kur'ani, Kur'an'ın kılıncı. Ya bizim kılıçlarımız bunlar işte. Onun için Üstad Hazretleri bu müminlerin diyor şeyleri, silahları tabiri caizse berahini katıadır. Kesin delillerdir. Kesin burhanlardır. Yani insanların akıllarındaki ve kalplerindeki şüpheleri kesen, yok eden burhanlardır. O kılıçlara ihtiyacımız var. Yoksa kafaları kesen kılıçlara değil. İnsanların küfürlerini kesen, isyanlarını kesen, şüphelerini kesen kılınca ihtiyacımız var. Kur'an'da zaten bu var. Onun için Kur'an-ı Kerim onları böyle fethetmiş. akıllarını, kalpleri, ruhlarını ve nefislerini. Evet, Seyf-i Kur'an'ı onları mağlup edip Medine-i Münevvere'ye kemal inkiyad ile İslamiyet'e gerdendade-i teslim olduktan sonra aynı insanlar, tabi biliyorsun Amr ibn As çok siyasi bir dahi, Arapların dahilerinden diyorlar. Amr ibn As Habeşistan'a hicret eden Müslümanları geri getirip keseyim diye görevlendirilmiş bir elçidir. Mekke döneminde. Müslümanlar Habeşistan'a hicret etmişler. Habeş Meliki Necasi ile dostluğu var. Amr ibn As'ın. Oraya gidiyor, üşenmeden, mücadele ediyor, bunları ver götüreyim, bunlar bizim kölelerimiz. Bunları gidip keselim biz Mekke'de diye. Halid bin Velid malum, Uhud Savaşı'nda yenilmemizin en önemli nedenlerinden birisi, ta Mekke'yi bırakmış, Medine'ye kadar gelmişler, Müslümanları keselim diye. Ama aynı iki adam, kendi gömülleriyle ta Medine'ye gelmişler, Müslüman olmayı. Aman ya Rabbi, bu Kur'an'ın fethi değil de nedir ya? Kur'an bir haber veriyor bunu. Halid bin Velid bir Seyfullah şekline girdi. Allah'ın kılıncı ünvanını almış. Ve Futuhat İslamiye'nin bir kılıncı oldu. Üçüncüsü La tehafun. Ayet devam ediyor daha. Bir ayetten gelecekle ilgili hükümler çıkarıyor Bediüzzaman Hazretleri. Peygamberimizin hayatındayken gerçekleşmiş olayları bize anlatıyor. Ayet nazil oluyor, daha bu olaylar yok. Bir de korkmayacaksınız diyor. Fethi yaparken hiç korkmadan gireceksiniz. Yani sizler emniyetin mutlaka içinde Kabe'yi tavaf edeceksiniz. Yani öyle Kabe'ye gireceksiniz ki güvenle, hiç korkmadan. Halbuki bu haber, bu Kur'an ayeti geldiğinde Ceziretül Arab, Arap'taki Bedevi Akvam, yani çöldeki bütün Bedevi Araplar çoğu düşman olmakla beraber Mekke etrafı ve Kureyş kabilesi kısmı azam düşman iken. Şimdi Mekke'de bütün insanlar sana düşman, Mekke'ye sokmuyorlar seni. Zaten Mekke'den kovmuşlar seni. Öldürmek istemişlerdi, sen kaçmışsın. Müslümanlarla beraber. Çok enteresan. Aynısının bir örneğini Peygamberimiz Hendek Savaşı'nda haber veriyor bize. Hendek Savaşı'nda Peygamber Efendimiz mübarek midelerine iki tane taş bağlamış. Taşı bağlamak merak ettim ben, eskiden çok duyardım. Sonra öğrendim ki meğer taşı bağlamaların nedeni midesini bastırsın da açlık elemini azaltsın diye yapılırmış. Taşı bağlamanın nedeni o. Midesine sahabe-i kiramın birisi demiş, ya Resulallah açlığa dayanamaz hale geldim diyor. Taş bağla diyor Peygamberimiz. Taş bağlıyor. Sonra tekrar geliyor. Ya Resulallah aşağı dayanamazsa Peygamberimiz mübarek ridasını açıyor. Bakıyor ki Peygamber iki taş bağlamış. Ha sessizce uzaklaşıyor. Böyle bir ortamda düşman evlerini basacak, hendek kazıyorlar. Çıkan taşı kıramıyorlar. Susuzluk, açlık, kıtlık böyle bir yerde Peygamberimiz kırılmayan bir taşı kırmak için eline balyoz alıyor, vuruyor taşa. Diyor ki Bizans'ın fethi bana haber verildi. Vuruyor taşa. İran'ın fethi bana haber verildi. Mucize. Ama ne zaman haber veriliyor? En zor şartlarda, imkansız görünen durumlarda. Ya işte esas iman o zaman ortaya çıkıyor zaten. Allah eliyor böyle kalburda eller gibi. Küçükler düşüyor aşağıya. Zayıflar eleliyor. İş o zaman sağlam olma. Şimdi burada da Mekke düşman. Mekke'nin etrafındaki bütün kabileler düşman. Kavim ve kabilesi düşman. Amucalara düşman. Böyle bir ortamda Kur'an diyor ki korkmadan Mekke'ye gireceksiniz. Kabe'yi güvenle tavaf edeceksiniz. Ya. Çok hassas, enteresan değil mi? Şimdi tarihte olmuş okumak kolay. Bu olaylar azıcık bir şey başımıza gelse Allah korusun. İşte esas bu olaylardan ders çıkarmak lazım. Yani biz de günümüzde veya gelecekte başımıza maddi manevi her olay karşısında metanetle, sabırla, güvenle, itimatla durmamız gerekiyor inşallah. Evet. Mekke etrafı ve Kureyş kabilesi kısmı azamı düşman iken, yakın bir zamanda hiç havf hissedilmezken Kabe'yi tavaf edeceksiniz. İhbariyle Ceziretül Arab'ı itaat altına bütün Arabistan yarımadasını ve bütün Kureyş'i İslamiyet içine ve emret-i tamme vaz edilmesine delalet ihbar eder. Yani sadece Kabe'yi değil, Allah korkmayacaksınız, güvenle dolaşacaksınız, geleceksiniz derken bütün Arap yarımadasını hakikaten güvenle ve itimatla dolaşlara getirmiş. Aynen haber verdiği gibi vukuğa gelmiştir. Bir tane daha okuyacağız, bırakacağız. O da çok enteresan bir olay. Hakikaten medar-ı ibret bir olay. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleriyle ilgili son ayet. O Fetih Suresinin son ayeti Peygamberimizin ashabını anlatıyor. Peygamberimizin ashabının özelliklerinden bahsediyor. O peygamberin ashabının Tevrat'ta ve İncil'de geçen vasıflarını anlatıyor. Peygamberimizin ashabının Tevrat ve İncil'de geçen özelliklerini anlatıyor. Tam gerçekten haber vermek değil mi? Hem de Kur'an-ı Kerim'in Tevrat ve İncil'deki özellikleri tasdik etmesi, doğruları. Tam bir örnek.